Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnnel hamdelellahi nahmedu ve nestainuhu ve nestağfiru ve na'uzu billahi min şururi enfusina ve min seyyiati amalina. Men yehdihillahu fela mudille leh ve men yudlil fela hadiye leh. Ve eşhedü en la ilahe illallah vahdehu la şerike leh ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluh. Emma ba'd fe inne estaqal hadisi kitaballah ve hayral hediye hedi Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve şerrel umuri muhtesatuhâ ve kulle muhtesetin bid'a ve kulle bid'atin zalâle ve kulle zalâletin finnâr. Kardeşler, Müslümanın şahsiyeti başlıklı derslerimize Allah izin verirse bugün doğruluk, Müslümanın her konuda doğru olması meselesiyle devam edeceğiz. Ebu Hüreyre radıyallahu anh'ın rivayet etmiş olduğu hadis-i şerifte Nebi aleyhissalatü vesselam, bildiğiniz bir hadis-i şerif, münafığın alameti üçtür buyuruyor. Konuştuğunda yalan söyler, söz verdiğinde sözünden döner, sözünde durmaz ve kendisine güvenildiği zaman ihanet eder. Bukhari ve Müslim rivayet etmişlerdir bu hadis-i şerifi. Bu hadis Müslümanın münafıklardan ayrı onlara zıt özelliklerini ifade eder. Yani onun doğruluğunu ifade eder. Nebi Aleyhisselatü Vesselam diğer bir hadisinde doğru söz söylemekten ayrılmayınız. Çünkü doğru konuşmak, doğruluk kişiyi iyiliğe, iyilik ise sahibini cennete götürür. Yalandan kaçınınız. Çünkü yalan konuşmak kişiyi günahlara saptırır. Bu ise, yani günahlar ise sahibini cehenneme götürür. Allah'tan ancak faydalı bilgi ve sağlık, can sağlığı, sıhhat isteyiniz. Birbirinizi kıskanmayın, öfkelenmeyin, iyilikleri koparıp atmayın, birbirinize sırt çevirmeyin ve emrettiği şekilde Allah'a kul, Müslümanlarla ise kardeş olunuz. Yine diğer bir hadis-i şerifte Allah Resulü aleyhissalatü vesselam, insanları cennete ulaştıran şey doğruluktur buyuruyor. Çünkü doğruluktan ayrılmayan bir kul, iyiliksever ve Allah'ın emirlerine itaat ederek sağlam bir imana kavuşur. Sağlam bir iman ise sahibini cennete götürür. İnsanı cehenneme götüren sebep ise yalancılıktır. Çünkü yalan söyleyen kimse kötülükten ayrılmaz. Bu ise insanı küfürde cehenneme sokar. Şimdi burada yalancılık, doğruluğun zıttı, yalancılık böyle bariz bir şekilde sözü, yani halk arasında yalan söylemek şeklinde olabileceği gibi, bir de kişinin akidesiyle ilgili yalancılıktan bahsedeceğiz özellikle. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bu yalanın insanın aleyhine günah olarak yazılacağını sadece 3 yerde ruhsat olduğunu da bildirmiştir. Yani yalan umumi olarak yasaklanırken 3 yerde yalanın meşru oluşu gelmiştir. Bu birincisi savaşta hile. Savaşta aldatmak için, düşmanı aldatmak için, kafiri aldatmak için Müslümanın yalan söylemesi. Harp hiledir buyurulan hadiste bunu ifade eder. İkincisi, karı ile koca arasında aralarını ıslah için birbirlerine yalan söylemeleri. Yani meşru bir şekilde yalan söylemeleri. Yani ne Allah'ın hukukuna, ne kulların hukukuna tecavüz içermeyen bir yalan söylemeleri. Bir diğeri de...
Karı koca birbirine mi yalan söylemeler, yoksa o karı kocanın arasını yapmaya çalışan dışarıdan birisi mi?
Şimdi hadiste gelen bu ifade karı ile kocanın birbirlerine söylemeleri geliyor. Üçüncü maddede zikredilen senin dediğin şeyi içeriyor zaten. İki Müslümanın arasını ıslah etmek için yalan söylemek diyor. Bu da işte o üçüncü şahısları bir cevazdır. Yani kul hakkına ve Allah'ın hakkına tecavüz içermeyen yalanları söylemenin, yani bu üç yerde cevazını bu hadis bildiriyor. Bukhari de rivayet etmiştir bunu. Müslüman şüphesiz sözünde sadık olmalıdır. Söz verdiğinde sözünde durur. Bunda sadık hareket eder. Kendisine emanet edildiğinde emanete hıyanet etmez. Müslüman hile yapmayı bilmez, aldatmayı bilmez. Onun yalanla işi olmaz. Evet. Yalancılık ve hainlik dışında mümine her şey yakışır. Yani müminde her haslet bulunabilir. Ama yalancılık ve hainlik müminde bulunamaz şeklinde diğer bir hadiste buyurulmuştur. Çünkü hain olan bir kimse, yani bu doğruluğun zıttı olan meselelerden birisidir. Hıyanet, hainlik. Hain olan bir kimse en başta Allah Azze ve Celle'nin emirlerine hıyanet eder. Evet, bu sıdk, doğruluk, samimiyet, bunlar birbiriyle iç içe olan şeylerdir. İnsanların sadakatle hareket etmesinin önünde en büyük engellerden birisi, şöyle sağlıklı bir şekilde düşünüldüğü zaman, insanın önüne çıkan bazı korkulardır. Mesela fakirlik korkusu. Şimdi şu hadise dikkat edin. Abdullah bin Mugaffel radıyallahu anh'ten Tirmizi Sünen'inde, Beyhaki Şuab-ı Liman'da, İbn-i İbban sahihinde rivayet ediyor bunu. Bir adam Allah Resulü aleyhissalatü vesselam'a geldi. Ey Allah'ın Resulü, ben seni gerçekten seviyorum dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o söylediğin söze dikkat et buyurdu. Yani büyük bir söz söyledin. Sevgi iddiasında bulundun. Buna dikkat et. Adam tekrar seni gerçekten seviyorum deyince Allah Resulü aleyhissalatü vesselam söylediğin söze dikkat et. Bunda ciddi misin dedi. Adam vallahi seni gerçekten seviyorum diyerek üçüncü seferde yemin ederek, pekiştirerek bunu söyledi. Bu sefer Allah Resulü aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu. Eğer beni seviyorsan fakirliğe karşı bir kalkan hazırla. Çünkü fakirliğin beni seven kimseye gelmesi selin durak yerine, yani akar yoluna gelmesinden daha hızlıdır. Tıpkı sel nasıl yukarı bir yerden, bir bayırdan aşağı nasıl hızlı bir şekilde akıyorsa, aynı bu şekilde veya bundan daha hızlı bir şekilde beni seven kimseye fakirlik gelir diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Biz öncelikle şunu bilmemiz lazım. Bu manada Abdullah bin Mugaffel dışında Hakim'in Müstedrek'inde Ebu Zer radıyallahu anh'den aynı manada bir rivayet vardır. Bu rivayete göre bu soruyu soran, bu seni seviyorum diyen kimse Ebu Zer radıyallahu anh'tır. Yine Beyhaki'nin Şuab-ül İman'da, İbn-i Mace'nin Sünen'inde, Ahmet bin Hanbel'in Müsned'inde ve daha başka eserlerde Ebu Hüreyre radıyallahu anh'den, Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh'den, Enes bin Malik radıyallahu anh'den, Mürre bin Abbad radıyallahu anh'ten farklı tariklerle gelmiştir bu rivayet. Diğer bir rivayette işte yoksulluğa kalkan hazırla şeklinde gelir. Bu da fakirlikle eşdeğer bir manada. Diğer bir rivayette de fakirliğe ve belalara hazır ol. Fakirliğe ve belalara karşı kalkan hazırla şeklinde gelir. Yani bu ne demektir? Allah ve Resulünü seven bir kimsenin bu iddiasında, bu sözünde, bu sevgisinde imtihan edilmez. Şimdi fakirlik korkusu olan bir kimse veya belalara uğrama korkusu olan bir kimse, Allah ve Resulüne olan sevgisinin gereklerinden taviz verme yolunu tutar. Bu konuda endişesi olan kimse. Dolayısıyla sadakatten sapma gündeme gelir. Nitekim insanları dinleri hususunda bilgilendirmek üzere görevli olan pek çok yetkili vardır ki, yani hoca makamında din adına insanları bilgilendirmek adına konuşan pek çok kimse vardır ki, bunların mevcut ortamlarını, mevcut otoritelerini, mevcut imkanlarını korumak için, bunların kaybolmaması için insanlardan bir beklentileri olduğundan dolayı ne yapmazlar? Hakka yanaşmazlar. Hakkı itiraf etmekten çekinirler. İşte yalancılığın en tehlikelilerinden birisi belki budur. Sadakatten ayrılmanın en tehlikelilerinden birisi belki budur. Bu sözde. Peki ya yaşamda? Şimdi Allah ve Resulünü sevmek demek Allah ve Resulüne itaat etmeyi gerektirir. Şimdi bu hadisten öğreniyoruz ki Allah ve Resulünü sevenler Allah ve Resulüne itaat edenlerdir. Ve Allah ve Resulüne itaat edenler her yerde doğruyu söyleyen, her yerde doğru amel etmekle mükellef olan insanlardır. Ve bunları yaptıkları zaman fakirliğe kalkan hazırla diyor Allah Resulü aleyhissalatü vesselam. Yani fakirlikle de, belalarla da imtihan edileceksiniz. Nasıl ki Allah Azze ve Celle Ankebut suresinde buyurduğu gibi, iman ettik deyivermekle başıboş bırakılacaklarını mı zannediyorlar? Hayır, sizden öncekiler nasıl imtihan edildilerse sizler de imtihan edileceksiniz buyuruyor. Yine Bakara suresinde bu manada bir ayet vardır. Yani iman iddiası imtihanı gerektirir. İmtihan ise biz bela deyince sadece bunu fakirlik zannederiz. O yüzden ben şunu söyledim. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam burada fakirlik diyor da, diğer bir rivayette fakirliğe ve belalara kalkan hazırla diyor. Yani bu zenginlik de olabilir. Çünkü bela zenginlik de olabilir. Bir insanın belası zenginliği de olabilir. Malının, evladının çokluğu da olabilir. Ama burada, yani bu bir imtihandır. Ama Allah'a ve Resulüne itaat edenlerin belası fakirlik yoluyla oluyor. Allah ve Resulüne itaat etmeyenlerin belası belki malın, evladın çokluğuyla bir sınanmayı getiriyor. Bizim burada dikkat çekmek istediğimiz şu: Müslüman hangi halde bulunursa bulunsun, ister fakir halinde, ister zengin halinde, ister genişlik zamanlarında, ister darlık zamanlarında, her halükarda Allah Azze ve Celle'ye ve Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a emirlerine itaat üzere olmak zorundadır. Hak'tan hiçbir şeyi gizlememekle mükelleftir. Şu hadiste belirtilen şeyden de asla korkmaması lazım. Gönlünde bunun endişe oluşturmaması lazım. Neden? Çünkü Müslüman kadere iman edendir. Fakirlikle korkutmak şeytanın tuzağıdır. Tirmizi yine Abdullah bin Mes'ud radıyallahu anh'ten şöyle rivayet ediyor. Uzunca bir hadis. Yani çok uzun değil. Zikrettiğimizden biraz daha uzun bir hadis. Diyor ki Allah Resulü aleyhissalatü vesselam, insanoğluna şeytanın vesvese vermesi, meleğin de ilham vermesi vardır. Şeytanın vesvesesi kötülüklere götürmek ve gerçekleri yalanlamaktır. Hakkı yalanlamak. Meleğin ilhamı ise hayırlara götürüp hakkı doğrulatmaktır. Meleğin ilhamı demek ki insana rüştünü, yani doğruları ilham etmesi, doğruya bir nevi teşvik edici yönlendirme içermesi bu ilhamın. Meleğin ilhamı budur. Kim hayırlara yönelmeyi ve hakkı doğrulamayı vicdanında bulursa, yani ne pahasına olursa olsun, hakka yönelme, hayra yönelme, hakkı tasdik etme, hakkı her yerde hiç kimseden korkmadan ilan etme, bunu kim kendi vicdanında bulursa bilsin ki bu Allah'tandır. Bu meleğin ilhamıyladır. Bundan dolayı da Allah'a hamd etsin. Kim de vicdanında şeytanın vesvesesini bulursa taşlanmış ve kovulmuş şeytandan Allah'a sığınsın. Sonra Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bu sözün üzerine şu ayeti okudu. Bakara suresi 268. ayet. Şeytan sizi fakirlik ihtimaliyle korkutur ve size cimriliği emreder. Bakın burada şeytanın vesvesesinin, yani hakkı tasdiklemenin, hakkı doğrulamanın, doğruya uymanın önündeki en büyük engel olarak Allah Resulü aleyhissalatü vesselam yine burada şeytanın fakirlikle vesveseye düşürmesi, fakirlikle korkutması olarak zikrediyor. Müslümanın ise bu konuda bir endişesi olmamalıdır dedik. Çünkü böyle bir endişe taşımak kadere imana aykırıdır. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam, muhakkak ki Allah Azze ve Celle senin için takdir etmediği, Allah'ın sana takdir etmediği bir rızkı seni sevenin dilemesi sana getirmez. Allah'ın yine sana verilmesini takdir ettiği rızkı seni sevmeyenin istememesi, onun engel olmaya çalışması buna mani olmaz. Bu manada yine şu hadisi hatırlayın. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bir gün bineğinin terkisinde Abbas radıyallahu anh, İbn Abbas radıyallahu varken, İbn Abbas o sıralarda küçük bir çocuk idi. Onun kulağından tutuyor, ey delikanlı sana bir öğüt vereceğim, bunu tutar mısın diyor. Sen Allah'ın hakkını gözet ki Allah da seni gözetsin diye devam ediyor. Bu hadisin devamında ne buyuruluyordu? İnsanlar ve cinler, yeryüzündeki bütün insanlar ve cinler bir araya gelseler Allah'ın sana takdir ettiği bir şeyi senden savamazlar. Yine Allah'ın sana takdir etmediği bir şeyi senin başına getiremezler diyordu. İşte bu kadere imanlı bir rüknüdür. Allah dilemedikçe hiç kimse sana bir kötülük eriştiremez. Yani senin kaderinde fakirlik varsa, Allah senin ömrünün belli bir diliminde veya tamamında fakirlik dilemişse, sen hakkı istediğin kadar yalanla zengin olamayacaksın zaten. Hakkı yalanlamak seni bundan kurtarmayacak. Yok, Allah Azze ve Celle sana genişlik dilemişse, rahatlık, bolluk dilemişse, senin batıla uyman veya hakka uyman bundan alıkoymayacak. O halde şöyle diyebiliriz. Allah Azze ve Celle'nin ezeli ilminde takdir ettiği şey, yani hidayet de böyledir, sapıklık da böyledir. Ezelde kimin sapıklığını dilemişse, dünyada insanlar o ilahi yazgının, Allah Azze ve Celle'nin yazdığı kaderin gerçekleştiricisi olarak buna tabi olurlar. Fakirlik bu mertebede bizim veya belaya uğramak bizim korku sebebimiz olmamalı. Yani kadere iman, hani derler ya işte kadercilik, bunu kötülemek manasıyla söylerler ve kaderciliğin insanları pasifleştirdiğini iddia ederler. Tam aksine kadere iman Müslümanı aktifleştirir. Allah Azze ve Celle'nin emrinin yerine gelmesi için çaba içerisine sokar. Ama kadere doğru bir iman. Şimdi şu söylediklerimiz ışığında Allah'ın kendisine dilediği bir şeyi kimsenin başından savuşturamayacağını bilen bir Müslüman gözünü budaktan sakınır mı hak konusunda? Bu mümkün değil. Yani kadere imanımız bizi Allah'ın bize takdir ettikleriyle mücadele etmeye götürür. Yani biz dünyada Allah'ın takdiriyle mücadele için varız. Allah'ın kaderiyle mücadele için varız. Bu ne manada? Şu manada. Allah Azze ve Celle muhakkak her birerimize bir kader yazmıştır. Biz başımıza gelecek şeyleri, yani ezelde takdir edilmiş şeyleri değiştiremeyiz. Sadece şunu değiştirebiliriz. Başımıza gelecek olan şeyler biz Allah'a itaat ediyorken mi geldi, biz Allah'a isyan ediyorken mi geldi? Biz bunu değiştirebiliriz. İşte bizim kaderle mücadelemiz başımıza gelen olayların, başımıza gelen belaların, fakirliğin, zenginliğin, her türlü olayın biz Allah'a itaat ediyor haldeyken gelmesi mücadelesidir. Kadere iman insana bunu yükler. Nasıl olsa Allah'ın çizdiği kaderin dışına çıkamazsın. Ama burada sana düşen Allah'ın takdirinin senin başına Allah'a itaat ediyorken gelmesi. Kaza mı yapacaksın? Allah'a isyan ettiğin bir şekilde gelmemeli bu sana. Mesela aleme giderken gelmemeli bu kaza. Allah yolunda gelirse, bir cihat yolunda gelirse bu sana şehitlik olarak yazılıyor. Sabre bin Fakir radıyallahu anh'ın rivayet ettiği hadiste şeytan diyor Ademoğlunun bütün yollarına, cihat yoluna oturur, bütün yollarına oturur. İlk önce İslam olmasını, Müslüman olmasının yoluna oturur. Bunu engellemeye çalışır, vesvese verir. O bunu aşarsa hicret etmesi gerekecek, Müslümanların arasına karışması gerekecek. Bunun önüne oturur, işte yerini yurdunu mu terk edeceksin diye vesvese verir. Bunu da dinlemezse Müslümanların arasına karışır, işte cihat etmek ister. Üzerine cihat vacip olduğu zaman bu sefer işte sen gideceksin, öleceksin. Karına, çoluk çocuğuna, malına başkaları varis olacak diye vesvese verir diyor. Şayet kul bunu da dinlemez, yola koyulursa diyor, isterse atının ayağı tökezleyip de düşüp ölsün diyor. O kimse şehitler arasında yazılır diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Şimdi demek ki bizim öncelikle içte nefsimizle, şeytan ile bir mücadelemiz var. Bu söylediğimiz şeyler her an aklımızda olması gereken şeyler. İbn Abbas radıyallahu anh daha küçük bir çocukken, yani 10-12 yaşlarında bir çocukken Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın yaptığı nasihate bak. 10-12 yaşlarındaki bir çocuğa bile verilecek bir nasihat bu demek. Sen Allah'ın hakkını gözet ki Allah da seni gözetsin. Sen Allah'ın emirlerini yerine getir ki Allah'ı karşında bulasın. Yani Allah'ın desteğini yanında bulasın. yeryüzündeki bütün insanlar ve cinler bir araya gelse sana bir kötülük yapmak isteseler, Allah'ın takdir ettiği bir şeyi senden savamazlar. Yine tam aksi iyilik yapmak isteseler, Allah'ın takdir etmediği bir şeyi de sana getiremezler. Bu hepimizin her an aklımızda bulunması gereken şeylerden birisi. Şimdi böyle olunca fakirlik diğer taraftan korkulacak bir şey değil. Belki mümin için hediye bile olabilir. Mümin lehine çevirebilir fakirliği. Zenginlikten daha fazla lehine çevirebilir. Şimdi bunu Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam şu hadisinde açıkça ifade ediyor. Muhacirlerin fakirleri zenginlerinden 500 sene önce cennete girecektir diyor. Diğer bir rivayette müminler ifadesiyle genel bir ifade, sadece muhacirlerle sınırlı değil. Müminlerin fakir olanları zenginlerinden 500 sene önce girecek diyor. Yani bu hadisi anlamak çok zor değil. Neden? Çünkü Allah Azze ve Celle hesaba çekecek bizleri muhakkak. Helalden de hesaba çekileceğiz, haramdan da. Ama haramdan dolayı azap var, helalden ise hesap var. Fakirin hesap vereceği çok bir şeyi yoktur. Bu yüzden müminin lehine olabilir fakirlik. Evet, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, Enes radıyallahu anh'ın rivayet ettiği hadiste, İbn-i Mace ve Tirmizi'nin sünenlerinde gelir bu hadis. Allah'ım beni yoksul olarak yaşat ve yoksul olarak canımı al ve kıyamet gününde de yoksullar arasında haşret diyor. Bakın, ahir zaman peygamberi yoksul olmayı istiyor. Bu neden? Çünkü diğer bazı hadislerde de bildirildiği gibi bu ümmetin fitnesinin en çok mal ile, dünyaya bağlanmakla, dünyaya meyletmekle olacağını biliyordu Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Ümmetinin bununla imtihan edileceğini bildirmişti Allah Azze ve Celle ona. Sizin hakkınızda fakirlikten korkmuyorum diyordu. Bilakis dünyanın çiçeklerinin size açılmasından korkuyorum. Dünyaya meyletmenizden korkuyorum diyordu. Ve en üstün olan şeyin kendisine tercih ederek Allah'ım beni fakir olarak yaşat, fakirlerle beraber de haşret diyor. Yani bunu kötü görmesin ümmetim ki hak konusunda çekinecekleri bir şey olmasın. Ellerinde kaybedecekleri bir şey uğruna haktan taviz vermesinler diye. Yine aleykümselam rahmetullah. Zahit bir peygamber olmayı dilemiştir. Hiç ihtiyacı olmadığı halde ümmetin en zahidi olmuştur Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Ümmetine en güzel örnek olmak için. Bizim gibi rahat döşeklerde yatmamış, hasır üzerinde yatmış, hasrın o şeyleri, lifleri sırtına, yüzüne iz yaptığı halde bir gün Ömer radıyallahu anh buna dayanamıyor da bir döşek getirtiyor. Ve bunu derhal evinden çıkarılmasını emrediyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Bana ne sizin dünyanızdan diyor. Benim misalim bu dünyada sadece geçip giden bir yolcu gibidir. Yani dünya bizim kalıcılık yurdumuz değil. Allah Azze ve Celle'ye itaatimizde sınandığımız, Allah'a itaati gerçekleştirmek için bulunduğumuz bir diyardır. Burada bir yolcuyuz. Bu sebeple bir yolcu nasıl ki uğradığı yerlerde kalıcılık adına bir takım faaliyetlere girişmezse, işte Müslümanın, müminin dünyadaki durumu da bu olmalı. Bunu örnek almaları için kendi hayatında hiç ihtiyacı olmamasına rağmen o en zahid insan olmuştur. Yani uykuda zühd yapmıştır. Yemekte zühd yapmıştır. Konuşmasında zühd yapmıştır. Öyle bir zühd ki birkaç kelimeyle ciltler dolusu kitap tutan şer edilebilecek derecede özlü sözlerle açıklamıştır. Kısa bir cümle söylemiştir. Fıkhın bütün bablarına girmektedir. Mesela innemel la malu bin niyat hadisi gibi. Kısacık 3-4 kelimeden ibaret bir söz ama fıkhın bütün bablarına dahildir. Yani kulu ilgilendiren bütün amellerle alakalıdır bu. Kısacık bir söz söylemiştir. Men teşebbehe bi kavmin fehüve minhum. Uzun uzun açıklamaya gerek yok. Kim bir kavme benzerse onlardandır. Yani şunu şöyle yaparsa, bunu böyle yaparsa, şunu şöyle yaparsa diye uzatmaya gerek yok. Kim bir kavme benzerse onlardandır. Kısacık bir cümleyle ciltler dolusu tutacak bir açıklamayı Cevamiül Kelim deniliyor buna. Özet sözlerle ifade etmiştir. Sözde de zühd yapmıştır yani. Az ve özlü cümlelerle konuşurdu diye anlatıyor sahabe onu. Şimdi şüphesiz Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın her hali bize örnektir. Allah'a ve ahiret gününe iman edenler için Allah'ın Resulü'nde en güzel örnek vardır buyuruyor Allah Azze ve Celle. Dolayısıyla o ihtiyacı olmamasına rağmen dünyadan uzak durması bizler gibi, özellikle ahir zamanda onlara nazaran zamanın sonlarına daha yakın olan bizler gibi fitnelere daha çok muhatap olmaya maruz kalan bizler gibi insanlara en güzel örnek olması içindi. O dediğimiz gibi ihtiyacı olmadığı halde ibadetlerle meşguldü, zühd yapıyordu, en zahit insan olmuştu ve en güzel şekilde de bizleri uyarmış. Sadece bizim kulak tıkamamamız, buna kulak vermemiz gerekiyor. Bir hadis-i şerifte şöyle geliyor, malumunuz bir hadis. Cennet kapısına dikilip cennetin manzarasını seyrederken cennete girecek olan kişilerin çoğunluğunun fakirler olduğunu, zenginlerin de orada bekletildiklerini gördüm demiştir. Yani fakir olmak Müslümanın zenginlikten daha fazla kendi lehine çevirebileceği bir şeydir. Avantajdır. Çünkü çoğu zengin görürüz ki o zenginlik, mal ve imkan kendisini yapılması gereken, Allah için yapılması gereken işlerden alıkoymuş, rahatlık, rehavet hayatını kaplamış, bu meşguliyetlerden, dünya malıyla meşguliyetten kendisini bir türlü kurtaramaz hale düşmüştür. Katade bin Numan radıyallahu anh'ten gelen rivayette de Allah Resulü aleyhissalatü vesselam işin ilahi yönünü, yani ilahi takdirle ilgili yönünü şöyle anlatıyor. Allah sevdiği kulunu tıpkı sizden birinizin hastasını yasaklanan sudan koruduğu gibi dünyadan korur buyurmuştur. Yani bazen hasta perhiz yapması gerekir. Bazı yiyeceklerden siz hastayı alıkoymak zorunda kalırsınız. Yani güzel yiyeceklerdir bunlar veya su olabilir bu. Hadiste belirtildiği gibi. Su kötü bir şey mi? Nasıl sen işte su içmesine engel olursun? Bak böyle değil de Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam işin hakikatini bildiriyor. Tıpkı sizin hastanızı sudan koruduğunuz gibi Allah da sevdiği kulunu dünyadan korur diyor. Yani dünyanın bütün güzelliklerini size verseler, Allah sevgisinden, Allah'ın sizi sevmesinden daha üstün olabilir mi? Yani bu mümkün değil. Öyle ki Allah sevdiklerine cenneti vaat etmiştir. Bu cennetin vasfı da yine diğer bir hadiste şöyle bildiriliyor. Dünyada en çok eziyet ve sıkıntı çekmiş bir kul, hesap gününde cennete, cehenneme mi, cennete mi diye sokulacağı zaman en çok eziyet çekmiş, dünyadan hiçbir nimetten doğru dürüst istifade edememiş bir kul, cehenneme sokulur, çıkarılır. Estağfurullah, cennete sokulur, çıkarılır. Sadece bir sokulup çıkarılma, kısa bir an. Ve sen hiç sıkıntı, eziyet gördün mü diye sorar buna. Hayır, vallahi görmedim der. Yani bunu vallahi diyerek yeminle söylemesi cennetin nimetlerinin geçmiştekileri, dünya hayatındakileri tamamen unutturması sebebiyledir. Kısa bir giriş ve çıkış bu. Yine dünyanın en müreffeh yaşayan kimsesi, en çok nimetlere gark olmuş kul getirilir. Bu da cehenneme bir an sokulur, çıkarılır. Sen hiç nimet gördün mü diye sorulur buna. Vallahi hiçbir nimet görmedim der. Cehenneme bir anlık giriş çıkış dünyada gördüğü bütün rahatı ona unutturur. Bu cennet ve cehennem hayatı artık ebedi bir hayat. Dünya ise sadece sınandığın, belli bir hayat yaşadığın geçici bir yurt. Dolayısıyla mümin elbette tercihini Allah'ın kendisini sevmesinden yana kullanır. Eğer Allah Azze ve Celle kendisine mal nasip ederse, imkan nasip ederse, bu imkanı da yine Allah'ın yolunda değerlendirmenin telafisine bakar hemen. Öyle bir şey ki düşünün, Sa'd bin Ebi Vakkas radıyallahu anh, yani Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın bu konudaki yönlendirmelerini çok iyi anladığından, bir gün tutuyor, bütün malını Allah yolunda infak etmek istiyor. Hepsini. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bunu yasaklıyor. Yani şüphesiz onu bu şekilde galeyana getiren, yani bu şekilde hislendiren, bütün malından vazgeçecek şekilde, Allah yolunda verecek şekilde getiren şey muhakkak ki Peygamber aleyhissalatü vesselamın açıkladığı bir takım hakikatlerdir. Sonra Peygamber aleyhissalatü vesselam ona işin şer'i manada mesuliyetini de bildiriyor. Ey Sa'd, senin bu şekilde yapman uygun değildir. Yani bütün malını verip de sonra başkalarına el açacak duruma gelmen de meşru değildir buyuruyor. Ve varislerine de en az malının üçte birini bırakacağı bir şekilde malını ona göre infak etmesini tembihliyor. Evet, dünyanın açılması elbette müminin korkacağı bir şey. Yani fakirlikten korkmasın bilakis. Mümin fakirlikten korkmasın, mümin bilakis dünyanın kendisine açılmasından korkmalıdır. Amr bin Af radıyallahu anh'ın rivayet ettiği hadiste Allah Resulü aleyhissalatü vesselam Ebu Ubeyde bin Cerrah'ı Bahreyn'e göndermişti. O da oradan bir miktar mal ile geldi. Ensar Ebu Ubeyde'nin gelişini işitip sabah namazını Allah Resulü aleyhissalatü vesselamla birlikte kılmaya geldiler. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam namazı bitirince kalktı ve Ensar da Nebi aleyhissalatü vesselamın önünde durdular. Allah Resulü bu durumu görünce gülümsedi ve şöyle buyurdu. Sizler Ebu Ubeyde'nin bir şeyler getirdiğini mi işittiniz? Herhalde bunun için geldiniz. Ensar, evet ondan dolayı geldik ey Allah'ın Resulü dediler. Müjdeler size, sizi sevindirecek bir haberi bekleyin buyurdu ve şöyle devam etti. Allah'a yemin olsun ki sizin için fakirlikten korkmuyorum. Sizin için korktuğum şey, dünya malının sizden öncekilere yayılıp serildiği gibi size de açılması ve dünyalık yarışına girerek öncekileri dünyanın helak ettiği gibi sizi de helak etmesidir. Demek ki bizden öncekiler kendilerine dünyanın açılmasıyla helak oldular. Yani bununla imtihan edildiler ve kaybettiler. Buraya kadar anlattıklarımızdan kastımız şu. Üzerine basa basa söylediğimiz gibi hakkı tercih etmek, hakkı söylemek, hakkı ilan etmek, hakka uygun hareket etmenin önündeki en büyük engellerden birisi olan fakirlik, müminin korkacağı bir şey olmamalı. Bilakis korkmayacağı, endişe etmeyeceği bir şey olmalı. Müminin asıl korkacağı şey dünyanın kendisine açılması olmalıdır. Çünkü dünyanın kendisine açılıp da bu imtihanı kazanan çok az kimse vardır. Fakat fakirlikle imtihan edilip de bunu da kaybeden çok azdır. Fakirlikle imtihan edilip de batıla sapan çok azdır. Ama dünya ile imtihan edilip de bunda kaybeden pek fazladır. Bu sebeple Allah Azze ve Celle'nin şeytan sizi fakirlikle korkutur diye uyardığı, ayetinde bildirdiği şey gerçekten Allah'ın takdirine iman etmiş bir mümin için asla bir endişe sebebi olmamalı. Bu böyle olmadığı için, yani şeytanın bu konudaki vesvesesi çoğunluğun gönlünde yer ettiği için, kadere iman hakikatiyle kulun hayatında yer etmediği için bakarız ki çeşitli bahanelerle Allah'a itaatten insanlar yüz çevirir. Allah'ın emri olan, Resul'ün emri olan hususlar çeşitli bahanelerle, hem de dünyalık bahanelerle. Yani ben bu şekilde Allah'a itaat edersem ticaretim yolunda gitmez. Ben bu şekilde Allah'a ve Resul'üne itaat edersem, Allah ve Resul'ün şu emrini yerine getirirsem işten atılırım. Dükkanım kapanır. Bakın hep rızıkla ilgili endişeler birer birer Allah ve Resulüne itaat etmenin önünde engel teşkil ediyor. Ben Allah ve Resulüne itaat edersem dostlarım benden yüz çevirir. çevrem kalmaz. İnsanlar bana itibar etmez. Yani hep Allah'ın elinde olan şeylerden sanki bunlar bizim kendi kontrolündeymişiz gibi bir zanna kapılırız. Bu sebeple eskiler, selef, zühdü şöyle tarif etmişler. Hasan el-Basri'den gelir bu tarif. Diyor ki, zühd Allah'ın elinde olanlara kendi elinde olanlardan daha fazla güvenmendir. Senin elinde ne var? İnsanın elinde hakikatte hiçbir şey yok. İşte hakikatte zühd budur. Allah'ın elindekilere güvenmektir. Yani tam anlamıyla Allah'a tevekkül etmektir. Yine bu manaya Ömer radıyallahu anh'ın şu sözünü nakleder muhaddisler. Şayet siz Allah'a gerektiği gibi tevekkül etseydiniz, yuvalarından aç çıkıp da karınları doymuş olarak dönen kuşlar gibi rızıklandırılırdınız. Yani bu zaten böyle oluyor. Yani bizleri rızıklandıran Allah Azze ve Celle. Bizim Allah'a itaatimiz veya itaatsizliğimiz bunu değiştiriyor mu? Değiştirmiyor. Rızkımızı bu değiştirmiyor. Bu sadece şunu değiştiriyor. Bizim Allah indindeki yerimizi, cennetliklerden miyiz, cehennemliklerden miyiz? Buradaki yerimizi değiştiriyor bu. Allah'a itaatimiz veya itaatsizliğimizin rızkımızın artması veya eksilmesiyle alakası yoktur. Allah'a itaatimiz veya itaatsizliğimiz Allah indindeki mertebemizle alakalıdır. Evet, Allah mümine iman eden, kadere iman eden mümine öyle bir kanaat verir. Fakirlikte bile zenginde bulunandan daha fazla bir huzur duyar. Bu da işin ayrı bir yönü. Evet, müminin özelliklerinden bir diğeri, Müslümanın şahsiyetiyle ilgili özelliklerinden bir diğeri, ilim elde etmek için öğrenmesidir.
Yeni mevzuya geçmeden önce az önce bir şey sorabilir miyim? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem isyan ettirici fakirlikten Allah'a sığınır diyor.
Evet.
Yine başka bir rivayette de güçlü Müslüman, zayıf Müslümandan hayırlıdır. Zengin Müslüman da fakir Müslümandan hayırlıdır diyor. Anlattığımız diğer rivayetlerle birlikte evet. Bunları nasıl anlamalıyız?
İlk önce şunu bilelim ki İslam mal sahibi olmayı teşvik eder. Bunda bir sıkıntı yok. Mesela düşün, Müslümana farz olan şeylerin en başlıcaları namaz dışında, mesela hac, zekat, bunlar hep mal sahibi olmayı gerektirir. Mesela zekat zengine farz kılınmıştır. Hac yoluna güç getirene farz kılmıştır ama bu yoluna güç getirmeye işte bu mal da giriyor. Şimdi bunlara baktığın zaman Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam diğer bir hadisinde salih mal yani helal mal, temiz mal salih kimse için ne güzeldir buyuruyor. Diğer taraftan Müslüman Allah Azze ve Celle'nin takdirin dışına çıkamaz. Yani onun zenginleşmesi de fakirleşmesi de hep Allah'ın elinde değil mi? Yani bir insan tarlaya ekini eker. Onun için çabalar tutup da yani böyle batıl bir tevekkül anlayışıyla hareket etmez. İşte ben tohumu atayım gerisine karışmam. Allah ürün verirse verir vermezse vermez diye bir anlayış yok dinde. O ürün temiz bir şekilde, düzgün bir şekilde çıksın diye afetlerden elinden geldiğince korumaya çalışır. Ama Allah afet verir de ürün vermezse yapacağı bir şey yoktur. Verirse bu sefer de o malın İşte zekatını eda etmek gibi üzerine düşen hakkı yerine getirmesini talep ediyor. Yani Müslüman zengin halinde de üzerine düşen bir şeyler var, fakir halinde de üzerine düşen bir şeyler var. Bizim buradaki konumuzu ele alış sebebimiz şu sadece. Fakirlik korkusu hakka itaatin veya doğru hareketin önüne geçmemeli. Mümin, kadere iman etmiş bir müminin böyle bir şeyi olamaz. Yani mal bir şekilde takdir edilmişse kula gelir. Ama helalden mi gelir, haramdan mı gelir? Mümin bunun için çabalar. Rızkını helalden kazanmak için çabalar. Bu kendi ihtiyarıyla, kendi isteğiyle fakirliği tercih etsin mesajı değil burada söylediğimiz. Allah fakir ederse, yani çalışmana, çabalamana rağmen, helali elde etmek için çabalamana rağmen, Allah sana fakirliği takdir ederse, bu fakirlikten kurtulamazsan bu Müslümanın üzüleceği, endişeleneceği bir şey değil. Bilakis lehine çevirmek için çabalayacağı bir şey olmalı. Zenginlik de böyle tabii ki. Adam hiç çalışmadığı halde, yani dünyaya çok fazla peşinden koşmadığı halde Allah zengin eder kulunu. Hiç beklemediği bir yerden bir rızık gelir. Miras olur, şu olur, bu olur elhasıl. O zengin oluverir. Zengin olduğu zaman da üzerine düşen bir şey var. İşte zekatını vermesi, o malı Allah'a isyan yolunda değil de Allah'a itaat yolunda harcaması gibi. Yani bu ihtiyari olarak Müslüman fakirliği tercih etsin değil burada vermek istediğiniz mesaj. Yani bunu da söylediğin iyi oldu, Allah razı olsun. Belki burası dikkatten kaçabilir. Müslüman helalinden kazanmak için çalışır. Ama bakıyoruz ki helalinden kazanayım diye çalıştığı iddiasında olan insan haram iş yapıyor. Nereden çıktı şimdi bu? Yani bizim vurgulamak istediğimiz nokta burası. Piyango satıyor veya haram malzemeler satıyor. İşte ben rızkım için çalışıyorum diyor ondan sonra. Halbuki onun o haram işi yapması Allah'ın kendisine takdir ettiği rızkı değiştirmeyecek. O işi yapmaması kendisini fakir etmeyecek. Allah ne yazdıysa başına o gelecek. Dediğimiz gibi kul sadece şunun için çabalar. Başına zenginlik de gelse, fakirlik de gelse Allah'a isyan halindeyken değil, Allah'a itaat halindeyken bunun gerçekleşmesi. Kulun mücadelesi bunun için. Evet, ilim Müslümanın şahsiyetinde önemli bir yer tutar ve Müslüman ilmi ilim elde etmek için öğrenir. Bu ne demek? Cabir radıyallahu anh'ten gelen rivayette Allah Resulü aleyhissalatü vesselam şöyle buyuruyor. İlmi alimlere karşı övünmek, sefih, düşük kimselerle tartışmak ve meclislerde köşe başlarına öne geçmek için öğrenmeyiniz. Kim bunu yaparsa ona ateş vardır, ateş. Yani burada yine bir ihlasa yönlendirme vardır. Doğrulukla alakalı, bağlantılı bir meseledir. Samimiyetle bağlantılı bir meseledir. Bu hadisi İbn-i Mace, İbn-i Hibban ve Ahlakul Ulema kitabında İmam Acurri rivayet ederler. İlim, meclislerin önüne geçmek, yani insanların önünde yer almak, ortalarında hitap etmek, sefihlerle kavga etmek veya alimi eleştirmek için öğrenilmez. Müslüman bunun için öğrenmez ilmi. Bunlar Müslümanın şahsiyetine ait özellikler değildir. Müslüman ilmi ancak hiçbir ortağı olmayan Allah Azze ve Celle için öğrenir. Nefsi için veya başkası için bundan bir hisse ayırmaz. Nefsinin lehine, nefsinin hazına olan bir gaye için veya Allah'ın dışında başka bir gaye için ilim öğrenme yolunu tutmaz. Öğreneceği ilim demek ki Allah için kendi lehine olacak bir ilim olmalıdır. Bu konuda Allah kendisine rahmet etsin, İbni Ebi Hatime Razi'nin şöyle bir kıssası geçer bazı kaynaklarda. İbn-i Nokta Et-Takit kitabında zikrediyor bunu. İbret verici bir kıssa olduğu için aktaralım bunu. Düşünülmesi gereken bir kıssa. Dımeşk'ta hadis yazanların yanına girdim diyor İbn-i Ebi Hatime Razi. Kasım el-Cu'i'nin halkasına doğru gittim. Etrafında oturmuş bir topluluk gördüm. Kasım el-Cu'i onlara konuşuyordu. Beni onların gözlerinde büyüttü. Yani onları övdü. Şöyle dediğini işittim bu sohbet esnasında. Zamanınız halkından göreceğiniz şu beş şeyi fırsat bilin. Onların yanında bulunduğunuzda sizi tanımazlar. Bunu fırsat bilin. Yokluğunuzda farkına varmazlar. Yokluğunuzu bile fark etmezler. Bunu fırsat bilin. Şahitlik yaptığınızda görüşünüze başvurmazlar. Görüşünüze itibar etmezler, almazlar. Bunu fırsat bilin. Bir şey söylediğinizde sözünüzü kabul etmezler. İş yapıldığında, iş yaptığınızda karşılığını vermezler. Yine şu beş şeyi de size tavsiye ediyorum dedi. Zulme uğrasanız da siz zulmetmeyin. Övüldüğünüzde sevinmeyin. Kınandığınızda yakınmayın. Yalanlandığınızda, siz yalanladıklarında öfkelenmeyin. İhanete uğradığınızda siz de ihanet etmeyin. İbn-i Ebi Hatim dedi ki, Dımaşk'ta aldığım ders olarak bunu kabul ediyorum. Yani Dımaşk'ta ders olarak kendime bu sözleri yeterli gördüm diyor. Evet, Allah bizleri nefsimizin kötülüklerinden korusun. İlme olan hırsa ve kendisinden ilim bakımından daha düşük olan kimseden anlayış ve ilim almak için ders çıkarışına burada bir ibrete bakın. İbn-i Ebi Hatim'e Razi meşhur hadis alimlerinden birisi. Kendi döneminde en büyük hadis alimlerinden birisi. Kasım el-Cu'i denilen zat ise sıradan. Yani Dımaşk'ta sıradan ders veren, yani onun kadar meşhur olmamış birisi. Ve Dımaşk gibi bir yer, şimdi düşünün, Dımaşk tarihi boyunca hep ilmin beşiği olmuş adeta. Şam. İbni Asakir 80 cilt kitap yazıyor Tarih-i Dımaşk diye. Bu 80 cilt boyunca bir sürü hadisler, hadisçiler, oraya giren işte meşhur alimler bunları sayıyor ve her birinden birkaç rivayet zikrediyor. Tam 80 cilt. Yani bu konuda en geniş kitaplardan birisi. Mesela Bağdat tarihi vardır Hatibül Bağdadi'nin. 14 cilttir. Zellileriyle beraber işte 20 cildi bulur. Yani Hatip'ten sonra dünyaya gelmiş alimlerin ilaveleriyle beraber 20 cildi falan buluyor. Şimdi İbni Asakir kendi döneminde Hicri 571 yılında vefat etmiş bir alim. 80 cilt bu kitabı kaleme alıyor. Yani Dımaşk böyle bir yer. Böyle ilmin beşiği olan bir yerde, çok meşhur alimlerin ders halkalarının olduğu bir yerde Kasım el-Cu'i diye hiç kimsenin belki bilmediği birinin meclisine katılıyor İbn-i Hatim Razi ve onun söylediği şu sözleri kendisine en büyük ganimet olarak biliyor. Burada nefsi gemlemenin önemine dair vurgu vardır bu sözlerde. Yani yokluğunuzda sizi aramazlar, şahitliğinizde sözünüzü kabul etmezler. Bunu kendi lehinize fırsat bilin diyor. İşte Peygamber aleyhissalatü vesselamın ilmi alimlerle yarışmak için, övünmek için, meclislerin ön taraflarına geçmek için öğrenmeyin sözlerindeki manayla bu örtüşmektedir. Sizi övmeleri sizi sevindirmesin. Sizi yermeleri de sizi üzmesin. İşte bunlar şüphesiz samimiyeti, ihlası gerektiren nasihatlerdir ve İbn Ebi Hatim bunu büyük bir ders olarak kabul ediyor kendisine ve yaşça ve ilim bakımından kendisinden küçük birinden bunu alıyor. Bir rivayet var, isnad olarak zayıf ama biz bunu Peygamber aleyhissalatü vesselam'a nispet etmeden güzel bir söz olarak aktarabiliriz. Diyor ki, nasıl ki sizden küçük olanlarla beraber aynı sofraya oturup yemek yiyebiliyorsanız diyor, sizden küçük olanlardan da ilim almaktan, onlarla ilim sofrasına oturmaktan yüksünmeyin buyuruyor. Buyuruluyor bu sözde. Yani bu konuda bizim için, yani nefis terbiyesi konusunda önemli bir ders vardır bu sözlerde. Ve Peygamber aleyhissalatü vesselam işte ilmi öğrenmekteki gayenin de asla birileriyle tartışmak, cedelleşmek olmaması gerektiğini, alimleri eleştirmek amacıyla olmaması gerektiğini veya meclislerde ön plana geçmek, bu gibi gayelerden en büyük vazifesi olan şeylerden birisi ilmi talep ederken bunlardan uzak durmasını tembihliyor. Kişi bunu başardığı zaman işte Müslümanın şahsiyetinin bir taşı daha oturmuş demektir. Evet, Allah izin verirse bir sonraki dersimizde de mümin kardeşinin aynasıdır sözünü işlemeye çalışacağız. Müslümanın şahsiyetinde bunun ne alakası vardır? Bu konuyu işlemeye çalışacağız. Buraya kadar sormak istediğiniz anlaşılmayan bir mevzu var mı? Amin cümlemizden. Sübhaneke Allahümme ve bihamdik ve eşhedü en la ilahe illa ente vahdek ve estağfuruke ve etubileyk.